Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Evet, merhaba sevgili izleyiciler. Yine bir tatlı huzur Profesör Doktor Haluk Savaş'la Soru Cevap Psikiyatri programıyla karşınızdayız. Coşkulu ilginizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Her program ciddi anlamda bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Biliyorsunuz her perşembe günü haber sitesi Ahval'de ses kaydı olarak ve YouTube kesme işareti Dr. Haluk Savaş'ta video olarak bu programımız yayınlanıyor. İzlemek ve haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı, yani böyle çan, zil işareti gibi olan bir işaret var, ona basarak bildirimleri açmayı unutmayın ki düzenli olarak yeni programlar yüklendiğinde size ulaşsın. Bu hafta da yine 5 sorumuz var. Şimdi bakıyoruz sorulara. Evet, şu: kaçıngan kişilik bozukluğunun bir tedavisi var mı? Serotonin geri alım inhibitörü almak bu hastalarda bir nebze de olsa rahatlama sağlar mı? Bir de bu hastalığın genetik ve çevresel bileşenleri hakkında tıpta bir bilgi var mı? Kendime bildiğim bileli bu hastalıktan muzdaribim. Ailem tarafından hep çok sevilerek büyütüldüm. Travmaya maruz kalmadım. Çocukluğum boyunca bana kızıldığını bile neredeyse hatırlamıyorum. Ancak bu hastalığın kendimle beraber her zaman var olduğunu biliyorum. Bu tamamen genetik midir? Çevresel etkenler de çok önemli midir? Doğrusu hani kaçıngan kişilik bozukluğu hakkında en güncel bilgilere sahip değilim bu soruyu aktarırken. Asistanlık yıllarımdan aldığım bilgiler, sonrasında zaman zaman rastladığım bilgilerle cevaplayacağım. Ben 97 yılında ihtisasımı bitirdim. Biraz eskimiş olabilir. En güncel bilgileri aktaramayacağım. Özür diliyorum öncelikle bunun için. Bir kere kaçıngan kişilik bozukluğu, pasif agresif kişilik bozukluğu gibi kişilik bozuklukları daha çok obsesif kompulsif kişilik bozukluğu gibi bozukluklar C grubu kişilik bozuklukları olarak geçer psikiyatride. İşte A grubunda şizoid, şizotipal gibi bozukluklar varken B grubunda narsistik, histrionik, borderline kişilikler varken C grubunda da bu bahsettiğim pasif agresif, kaçıngan, obsesif kompulsif kişilik bozuklukları bulunur. Bu grupları yaparken dikkat çekici özellik şu: A grubunda daha çok bir psikoza yatkınlık, B grubunda ise daha çok duygu durum bozukluklarına, yani depresyona ve bipolar bozukluğa yatkınlık. C grubunda da, yani bu kaçıngan kişiliğin içinde bulunduğu C grubunda da daha çok kaygı bozukluklarına bir yatkınlık gözükür. Bunlar adeta bu saydığım hastalıkların daha düşük şiddetiyle sürekli ortada olan, sürekli cari olan biçimleri gibidir. Dolayısıyla kaçıngan kişilik bozukluğu denildiğinde sanki bir tür anksiyete bozukluğu, bir tür kaygı bozukluğu gibi de anlaşılabileceğini söylemek isterim. Böyle de bakmamız gerekebileceğini söylemek isterim. Şüphesiz psikiyatrik hastalıkların çok önemli bir bölümünün genetik kökleri var. Yani psikiyatrik hastalıklar uzayda cereyan etmiyor, beynimizde cereyan ediyor. Vücudumuzdaki diğer tüm organların hastalıkları gibi genetik psikiyatrik hastalıklar açısından da çok kritik bir öneme sahip. Yani şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, hemen tüm psikiyatrik bozuklukların bir ikisi hariç ciddi genetik kökleri var. Bir ikisi hariç derken mesela disosiyatif bozukluğu kastediyorum. Esasen bir travma hastalığıdır. Posttraumatik stres bozukluğunu kastediyorum. Esasen bir travma hastalığıdır. Travmalarla ortaya çıkar ama onun dışında ortaya çıkan hemen tüm psikiyatrik hastalıklar arka planda genetik ve biyolojik bir zeminde ilerlemektedir. Ve tıpkı sakalımızın, saçımızın ağarması, erken ağarması veya işte kilo almamız, zayıf kalmamız gibi ailemizden aldığımız genetik yüklerle ileri derecede ilişkilidir. Bu sadece insanlar için değil, hayvanlar için bile böyle. Zaman zaman aktarıyorum, belki videolarda da olabilir. Küçüklüğünde mandıralarında koyunlara işte bakan, onları büyüten, onların sütünden peynir vesaire de üreten, şimdi bir psikiyatri profesör olan arkadaşım anlatmıştı. Nenesiyle bir koyunun başında konuşuyorlar. İşte annesinin ona iyi bakmadığı, kuzu hakkında konuşuyorlar. Annesi çok ilgilenmiyor çocuğuyla. İşte basıp gidiyor çocuk meme emerken falan, yeterince ilgilenmiyor şeklinde. Nenesi şimdi psikiyatri profesör olan arkadaşa o koyun, yani o anne hakkında şey diyormuş. Bunun annesi de böyleydi. Yani düşünebiliyor musunuz? Sadece insanların değil, hayvanların bile davranışlarının aileden alınan, genetikle alınan özellikleri var. Yani daha şefkatli anneler var, daha az şefkatli anneler var. Ve onlar da özelliklerini yine kendilerinden önceki kuşaklardan genetik bir miras olarak taşıyorlar. Dolayısıyla kişilikler ve kişilik bozuklukları da çok önemli oranda genetik arka plana dayanıyorlar. Bununla ilgili de yapılmış çalışmalar var. Ama özellikle kaçıngan kişilik bozukluğunun genetik yükü konusunda çok ekstra bir bilgim yok. Ama bir kaygı bozukluğu türevi gibi de düşünebileceğimiz bu kişilik bozukluğunda genetiğin önemli olabileceğini öngörüyorum. Serotonin geri alım inhibitörü almak tedavide fayda sağlar mı diye soruyor sevgili izleyicimiz. Elbette, yani antidepresanların çoğu, kaygı giderici özelliği daha yoğun olan antidepresanlar, SSRI'ler, serotonin geri alım inhibitörleri özellikle bu gruptaki ilaçlardır. Yani kaygıyı giderme imkanı daha yüksek olan antidepresanlardır. Özellikle yüksek dozlarda kişilik bozukluklarında işe yarayabilirler. Daha doğrusu kişilik bozukluklarının ilaçlara doğrudan yanıt verme olasılığı o kadar yüksek değildir. Bunu zorlayabilmek için daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulur. O nedenle serotonerjik ilaçlarında mümkünse maksimum dozlarıyla müdahale etmek gerekebilir. Bazı SSRI'lar, yani mesela Prozac gibi, fluoksetin gibi SSRI'ların bir SSRI olundukları halde antidepresan özellikleri daha öndedir ama kaygı giderici özellikleri çok sınırlıdır. Ama mesela bazı SSRI'ların da tersine kaygı giderici özellikleri çok yüksektir. Mesela paroksetin en başta gelen, yani Paxil, Paxera, Seroxat, piyasada birçok isimle bulunabilir bu ilaç. Kaygı giderici özellikleri diğer SSRI'lara göre, yani geri serotonin geri alım inhibitörlerine göre çok daha fazladır. Dolayısıyla yani iyi bir hekim, iyi bir virtüözite, ustalık göstererek ilaç dozlarını doğru ayarlayarak, tabir uygunsa yüksek dozlara yoğunlaşarak kaçıngan kişilik bozukluğunda da belli bir netice veya birkaç adım ilerleme şansına sahiptir. Hastalık genetik mi dediniz? Büyük oranında genetik bir zemini olabileceğini söylüyorum. Çevrenin etkisi olabilir mi? Şüphesiz olabilir. Ama genetik çoğu zaman esas belirleyen olacaktır. Doğrudan travmaların etkisi var mı? Mutlaka vardır. Bu hastada, bu soruyu soran kişide yok. Ama özellikle ketleyici, insanı inhibe edici, hayattaki hareket alanını kısıtlayıcı majör müdahaleler, böyle otoriter baba, işte hani olmadık yerde baskıya maruz kalmak, susturulmak vesaire, bunlar da kişiyi kaçıngan hale getirir. Daha demokratik bir aile kültüründe yetişen kişilerin kendilerini ifade etmeleri, topluluklara girip çıkmaları, müzakere etmeleri her zaman, eğer arkada başka bir genetik yük yoksa, daha kolay olacaktır. Mesela eskilerin kullandığı hoş bir deyim vardır. Medeni cesareti yüksek veya medeni cesareti var. Yani medeni nedir? Şehir hayatına ilişkin medeni cesaret, yani şehir hayatına ilişkin cesaret. Ne demek bu? Toplulukların içerisinde konuşabilme, haklarını arayabilme vesaire. Dolayısıyla bunun aile kültürüyle de ilişkisi var. Şimdi yanlış anlaşılmaya umarım maruz kalmam. Hani bazen insanlar soruyor, hani sen böyle nasıl çıkıp konuşuyorsun, cesaretle şöyle şöyle yapıyorsun, böyle böyle diyorsun filan. Tamam, genetik bunun mutlaka miras vardır. Ama mesela ben şunu öğrenmiştim. Babam orta giden terk bir esnaftı ama herhangi bir sorununu o günkü cumhurbaşkanına yazacak kadar medeni cesaret sahibiydi. Başbakanlara mektup yazacak kadar cesaret sahibiydi ve onların önemli bir kısmı da cevaplar almıştı, muhatap olmuştu, mahkemeler nezdinde girişimleri vardı. Bunları çocukluğumda dinleyerek büyüdüm. Dolayısıyla yani bu çok yüksek görevlilerin, devlet görevlisi zevatın aslında halkın hizmetinde olması gereken şahıslar olduğunu küçük bir yaşta aile içinde öğrenmiştim. Dolayısıyla neden onlara seslenmeyeyim, neden onların yaptıklarına karşı çıkmayayım, neden onlarla karşı karşıya gelmekten çekinmeyeyim? İşte bunun örneği öğrenilmiş bir davranış. Yani babam bunu yapıyordu pekala. Dediğim gibi ortakinden terk bir esnafken bunu yapıyorsa nispeten daha donanımlı olduğumu zannediyorum eğitim vesaire açısından. Benim de yapabilmem gerektiğini düşünüyorum. Bu tekil örnekten yola çıkarak her şeyi açıklamak mümkün değil elbette. Ama şüphesiz aile içinde aldığımız terbiye, başkalarından gördüğümüz görgü veya model alma, belki daha doğru kavram bu olacaktır, model alma davranışlarımızı etkileyecektir. Bunun için ağır travmalara maruz kalmamak tabii ki önemli ama bazı insanlar travmaya maruz kaldığı halde de çok medeni cesarete sahip olabiliyor. Bunun örneklerini de görüyorum. Dolayısıyla kişi, onu meydana getiren biyolojik arka planın, travmatik yaşantıların veya güvenli bir çocukluk yaşantısının bir ürünü olarak ortaya çıkıyor. Hepsinin kendine göre katkıları var ama sonuç olarak biyolojik belirleyenler en önemli belirteçlerdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla çevresel etkenlerin de önemsiz olmadığını vurgulamış olarak bu sorunun cevabını vereyim. Soru şu, kanser hastalarına antidepresif ilaç tavsiye ediyor musunuz? Yani böyle otomatik bir şey yok. Hani ben de kanser hastasıyım, ben de antidepresan kullanıyorum 4 yıldır. Ama böyle otomatik bir şey yok. Hani falanca kanser, o zaman antidepresan alsın filan diye bir şey yok. Eşlik eden depresyon ve depresyon belirtileri varsa veya kaygı belirtileri varsa o zaman yani hastalığın gerektirdiği bir müdahale olarak, durumun gerektirdiği bir müdahale olarak antidepresan kullanmak gerekebilir. Yoksa otomatik olarak falanca meme kanseri olmuş, verelim ona filanca antidepresanı, falancanın mide kanseri var, hemen şu antidepresanı başlayalım veya antidepresan başlasın, ha kanser mi, mutlaka psikiyatriste gitsin gibi otomatik tavsiyeler yok. Ama öykü dinleyip kabaca bakıldığında ortada belirgin şikayetler varsa, uykunun bozulduğu, hayatla ilgili tasarımın bozulduğu, gelecekle ilgili ciddi bir ümitsizlik, karamsarlık, eşlik eden yorgunluk, bitkinlik, hayattan zevk almama, enerjisizlik, üzüntü, keder gibi belirtiler bariz eşlik ediyorsa, o zaman depresyon yolundayız demektir. Veya çok yoğun kaygı, endişe varsa bu sefer de kaygı bozukluğu yolundayız demektir. Bu durumlarda elbette psikiyatristin öngördüğü biçimde bir antidepresan tedaviye başlamak gerekebilir. Ama tüm bunlara karar verecek kişi esasen bir hekimdir. Yani bunun mutlaka psikiyatrist olması da gerekmez. Psikiyatrik hastalıklar hakkında yeterince donanımı olan pekala bir pratisyen hekim, pekala bir nörolog, pekala bir onkoloji uzmanı da böyle bir tedaviye başlayabilir. Zinhar asla kenarından geçme diyecek halimiz yok. Benim kendi onkologlarım dahil zaman zaman, arkadaşlarım bir kısmı çünkü, arayıp bazı hastalara nasıl müdahale edilmesi gerektiği hususunda benden bilgi alıyorlar, ben de veriyorum ve onlar da kendi hastalarına müdahale ediyorlar. Bu çok doğru bir yaklaşımdır. Çünkü onlar hekimler ve hekimlik eğitimleri sırasında esasen psikiyatri stajlarından da geçtiler. Dolayısıyla biz falanca uzmanı olduğumuzda filanca tüm rahatsızlıklardan, filanca uzmanı olduğumuzda da falanca tüm rahatsızlıklardan azade hekimler olmuyoruz. Tabii ki burnumuzu her şeye sokmayacağız. Ama yani ben şimdi psikiyatri profesörüm diye iki küçük dikiş atamayacak mıyım? Eğer bunu öğrenmediysem tıp fakültesinde bu bir ayıp olmuyor mu yani? Sıkışık bir zamanda, ihtiyaç doğduğunda, bir dağ başında, elde alet edevat varken başka bir hastaya bu yardımı yapamayacak mıyım mesela? Yapmam gerekir, yapabilmem gerekir. Veya acil bir hastaya müdahale, kalp krizi geçirmekte olan bir hastaya bir psikiyatri profesörü olarak müdahale etmeyi en azından kabaca bilmem gerekmiyor mu? Bunun gibi bir onkolog da, bir pratisyen hekim de, bir nörolog da, başka bir tıp doktoru da sonuçta çok böyle hani kör gözüm, kör parmağına şeklindeki bir depresyon vakasına tabii ki başlangıç müdahalesini yapabilir, gerekli görürse daha sonra bir psikiyatriste yönlendirir. Soru şu, birinin farklı renkteki farklı ayakkabı teklerini giymesi ve bunu iş yerinde birisi uyarana kadar fark etmemesi sadece dalgınlık, acele, kafa karışıklığı ile açıklanabilir mi? Bir kere olmuş olsa da başka nedenler olabilir mi? Şüphesiz olabilir. Böyle bir olgu yayınladık zaten. Bir diş hekimi, bir hastamızın bilgilerini web sitemizde bulabilirsiniz. O üstelik galiba bir ayağında terlik, bir ayağında da spor ayakkabıyla okuluna gitmiş. Yani araba filan da sürmüş yani bunlarla. Arabayı da park edip çıkmış yani. Bu da çok ilginç şey değil yani. Bir iki ayrı ayakkabı filan değil. Biri terlik, biri ayakkabı olan kıyafetle okula kadar gidiyor. Bizim açımızdan tanı çok netti. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun özellikle dikkat eksikliği tipiydi. Nitekim tedaviden sonra da hızlıca performansı yükseldi. Zaten çok zeki ve parlak bir kişiyken hani çok daha yukarı bir performansı yakaladı. Dolayısıyla hani bu türden bir hata tabii ki yeterince bilgi toplandığında bundan ibaret olmayabileceği de anlaşılır konunun. Yani ayakkabı konusunu bir defa karıştırmıştır ama mesela 20 defa trafik kazası yapmış olabilir aynı kişi. Böyle bir hastam vardı seneler önce, yaklaşık 15 yıl önce Gaziantep'te. Mesela bir beyefendi önemli bir devlet dairesinde makam şoförü olarak çalışıyordu ve galiba 28 kez trafik kazası yapmıştı. Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bir kişi. Yani yazıktır o ana kadar anlaşılmamış olması. Biz de ilaçlarını düzenledik vesaire. Onun da ciddi anlamda dikkati ve performansı arttı. Yani düşünün ki makam şoförü çok önemli bir müdürü, çok önemli bir bürokratı taşıyor. Yani öldürebilir de adam. Yanlışlıkla kendisi de ölebilir. Çünkü dikkat sorunu çok bariz. Dolayısıyla araştırılmaya muhtaç bir konu. Başka nedenler olabilir mi? Elbette olabilir. Yani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu en önemli neden olabilir. Onun dışında başka hiçbir şey olmadıysa kişi kısa süreli transient iskemik atak denilen yani 24 saatten daha kısa süren beyindeki pıhtı atmaları nedeniyle birden bir dalgınlığa vesaireye yol açan bir tablo geçirmiş olabilir. Bir ilaç veya maddenin etkisinde olabilir. Yani alkol, işte eroin, esrar her neyse böyle dışarıdan etkenlerle, toksik maddelerle veya beynin çalışmasını etkileyen başka sorunlarla az önce söylediğim gibi pıhtı atması gibi bu tür bir dikkat sorunu ortaya çıkmış olabilir. Bilinç dalgalanması dediğimiz deliryum tabloları var. Vücudun metabolik dengesinin sarsılması sırasında ortaya çıkan bilincin sislenmesi, dalgalanması olayı var. O çerçevede de olabilir ama burada anlatılan şey sanki bir bariz dikkat sorunu gibi gözüküyor. Ve öncelikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu açısından incelenmeyi gerekli kılar. Onun dışında depresyon gibi bazı psikiyatrik hastalıklarda da dikkat ve öğrenme bozulabilir. Bu cümleyle de sorunun cevabını bitirmiş olalım. Soru şu, öfkemden delirecekmiş gibi hissediyorum. Çevremdekilerle geçinemiyorum. Sürekli kavga ediyorum, ne yapmalıyım? Öncelikle bu soruyu kişinin kendisi sorduğu için çok kıymetli. Yani kendisi de bir şeylerin ters gittiğinin farkında. Bunu başkası soruyorsa, başka kendisi soruyorsa başka anlamları olabilir. O açıdan önemsedim. Yani mesela bunu başkası aktarıyor. Kendisine sorduğunuzda yok canım ne alakası var ben çok iyiyim falan diyorsa o zaman ağır bir psikoz, bir akıl hastalığı, bir manik depresif hastalığın manik evresi yahut kötü bir kişilik bozukluğu seyri olabilirdi. Ama burada kişi öfkesini kontrol edemediğini pekala fark ediyor ve bunun sonuçlarından da müteessir oluyor, üzülüyor ve ne yapmalıyım diye soruyor. Yani bu tür durumlar bir depresyona eşlik eden öfke kontrol sorunları olabilir. Az görülen bir şey değil. İki, kaygı bozukluklarında öfke kontrolü bozulabilir. Üç, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda öfke kontrolü bozulabilir. Dört, impuls kontrol bozukluğu denilen, dürtü kontrol bozukluğu denilen aralıklı patlayıcı bozuklukta da öfke kontrolü bozulur. Az önce söylediğim maniye geçer gibi tablolar da öfkeyi bozabilir. Bu durumda bu sürekli kavga ediyorum hali gerçekten önemli. Kişinin çevreye olan uyumunu ciddi anlamda bozar. Bakın oruç hali bile yani biyolojik parametreler, biyolojik uyaranlar da ciddi anlamda öfke kontrolünü bozabilir. Nitekim peygamber bir hadisinde hani Ramazan'da insanlar birbirleriyle kavga edecek olurlarsa, sinirlenir ve gerilirlerse ben oruçluyum diye uyarsınlar diyor karşıdakine. Yani aslında ne demiş oluyor? Oruçlu insanlar biraz öfkelenebiliyor, öfke kontrolleri bozulabiliyor demiş oluyor. Açlık böyle bir etki yapıyor. Dolayısıyla tüm öfke kontrol sorunlarının da nihayetinde bir biyolojik denge bozulmasıyla ilişkili olabileceğine bir işaret var. Ben de böyle hani hususi bir şey ibadet ama oruçlu olduğum bir günde iki kavga yaptıktan sonra üçüncüsünü yapmak üzereyken oruçlu olduğumu hatırladım ve karşıdaki kişiyi de hatırlatınca hemen kısa sürede barıştık, sulh olduk. Yani hadis işe yarıyor onu söyleyeyim. Aklınızda bulunsun. Olmadık yerde, olmadık adamlarla kavga etmeye kalkıp sağlığımızı tehlikeye atmayalım. Ne yapmalıyım diye sormuş sevgili izleyici. Bu önemli bir şey. Yani bu öfke problemlerini biz, hani ben başvuran hastalardan biliyorum. Bir tanesi geçenlerde geldi. Tam 5 yıl sonra geldi. Bir yeniden kontrolden geçmek istemiş. Sorumlu bir hasta. Sorumlu. Yani sorumluluğunun farkında. Çok iyi bir şey. Bir başka şehirden geliyor. Üstelik ilçesinden. Bu hanımefendi mesela ben 7-8 yıl önceki halini hatırlıyorum ilk geldiğinde. O zaman küçük çocukların tokatlıyor. Çok ciddi öfke kontrol sorunu vardı ve çocuklarına eziyet ediyordu. Kendisi de bundan çok şikayetçiydi. Ve benim ilk tanım aralıklı patlayıcı bozukluktu. Ve bir antipsikotikle düşük dozda tedavi ettik ve çok iyi netice aldık. Şimdi o düşük dozun biraz yükseğiyle senelerdir mükemmel gidiyor hasta. Son 5 yılında hiçbir sorun yaşamamış ve 5 yıl sonra gelip hani ne yapmam gerekiyor acaba diye tekrar soruyor. Ve öyle ilaçtan yılmış filan da değil. Çocuklara diyor ki annem bu ilacı almasın artık çok fazla munis, çok yumuşak oldu diyorlar. O ise diyor ki ya ben çok mutluyum bir sorun yok devam etmek istiyorum. Ben de dinledim devam edin dedim yani hiçbir şey yok. Halbuki bu hastayı daha öncesinde en az 7-8 defa görmüşümdür. Gerçi bunların ilk ikisi üçünden sonra kontrol tam olarak sağlanmıştı. Takipte kalalım diye görmüştük ama artık dedim ki takibe gerek yok. Sen ihtiyaç duyarsan beni ara. Onun dışında lütfen bu zaten çok düşük olan dozdaki ilacı kullanmaya devam. Keyfine devam. Bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bunu niye anlattım? Özellikle işte küçücük çocukları bile dövmeyle neticelenebilen, onlara eziyet etmeyle neticelenebilen aralıklı patlayıcı bozukluk gibi bir rahatsızlığın sadece basit ve düşük dozdaki bir ilaçla nasıl güzelce iyileştiği ve hayatın uyum içerisinde sürebildiğini göstermek için. Dolayısıyla böyle öfke kontrolünde ciddi sorunlar yaşıyorsanız bir psikiyatriste müracaat etmenizde ciddi fayda vardır. Hayat kaliteniz değişebilir. Böyle yani insan ilgili uzmana danıştığında çok ciddi mesafeyi hemen alabiliyor. Geçenlerde ben de öyle basit cerrahi bir sorun nedeniyle sadece bir cerrah beyefendiyle görüştüm, randevu aldım ve 10 dakika bile sürmeyen görüşmeden sonra ve muayeneden sonra sadece ilaç tavsiyeleriyle şu anda gayet iyi durumdayım ilgili şikayetim nedeniyle. Dolayısıyla hani uzmanına ulaşmak, doğru bilgiyi sağlamak çok şeyi değiştiriyor. Yaşam kalitem çok arttı. Bunun için memnunum. Dolayısıyla hani ben sık sık bu sorulara cevap olarak bir psikiyatriste danışmanız gerekebilir şeklinde bitiriyorsam umarım anlaşılıyordur. Yani bir uzmana danışırsanız gerçekten her şey çok daha kolay oluyor. Kendi hayatımda da müşahede ediyorum. Soru şu, ben duygularımı gösteremiyorum. Sevdiğimi belli edemiyorum. Bir de insanlara yardımcı olmaya çalışsam bile olamıyorum. Yanımda biri ağladığı zaman donup kalıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bir şey yapamadığım için de üzülüyorum. Bunun bir psikiyatrik arka planı olabilir mi? Soru çok mükemmel. Alexitimi denilen kavram, yani duyguların dile gelmemesi. Galiba Orhan Veli'nin öyle bir şiiri var. İşte şöyle şöyle olmadan önce bilemezdim şöyle olduğunu veya kelimelerin dili yok veya kelimeleri söyleyemiyorum mu? Nasıl?
Bilmezdim kelimelerin bu kadar kifayetsiz olduğunu.
Evet, bilmezdim. Merve yardımcı oluyor bu arada. Bilmezdim diyor kelimelerin bunca kifayetsiz olduğunu. Çok hakikaten bizim alexitimi dediğimiz duyguları ifadeye dökmekteki güçlüğü anlatıyor. Orhan Veli o şiirinde. Bir bakın, Orhan Veli'nin şiiridir bu. Yani tarama yapabilecek arkadaşlara baksınlar. Çok hoş. Yani kendini dile getirememe hali, acziyet onu anlatıyor. Psikiyatrideki karşılığı alexitimi, duyguların ifadeye dökülememesi, söze dökülememesi. Ve mesela kaygımız arttığında bu davranış daha çok artıyor. Biz bununla ilgili bir yayın yaptık. Disosiyatif bozuklukla alexitimi arasında ilişki var mı? Doğrudan yok. Yani alexitiminin esasen bir anksiyete bozukluğu parametresi olduğunu veya anksiyete ile ilişkisi olduğunu kanıtladık. Ve İsrail Journal of Psychiatry'de yayınladık. İsrail'de yayınladık sonuçlarını makalenin. Bu 2000'li yıllarda yaptığımız bir çalışmaydı. Değerli bir çalışma bence. Dolayısıyla bu alexitimi kavramı birçok psikiyatrik hastalığa eşlik edebilir. Yani kelimelerin söze dökülmesiyle ilgili sorun pekala psikiyatrik bir arka plana sahip olabilir. Buradaki sayın izleyicimizin sorduğu gibi. Ama özellikle de anksiyeteyle, kaygıyla ilişkili olabileceğini ifade etmek isterim. Onun dışında birileri ağladığı zaman donup kalıyorum gibi şeyler, ne yapacağımı bilemiyorum gibi şeyler. Yani empati yapmakla ilgili veya ona uygun cevap vermekle ilgili bir kısıtlılığa işaret ediyor. Yine hani onun duygusunu paylaşmaya müsait olduğunuzu ifade edemiyorsunuz demek ki. Bunlar önemsiz değil. Yani sosyalleşmemizin, çevreyle bütünlük oluşturmamızın önemli yollarından birisi. Mesela ben biraz evvel bir meslektaşımdan bir mesaj aldım. Olumsuz bir gelişmeyle ilgili. Hani mümkün olsa hemen irtibat kuraydım. Fakat maalesef zaman planım buna müsait değildi. Ve şöyle söyledim. Yani geçmiş olsun. Şöyle şöyle akşam müsait olduğumuzda sen de ben de bunu telefonda konuşmak isterim diye bir cevap verdim. En azından o anda karşılayamadığım, öyle bir hani konuşalım demiyor ama biraz sıkıntılı bir haberi veriyor. Muhtemelen direkt arasam ve konuşsam onun için çok rahatlatıcı olacak ama onu yapabilecek zaman planlamam da yok maalesef. Onu en azından akşam yapabileceğimi ifade ederek bir şekilde hani desteğimi ifade etmiş oldum. Daha iyisini elbette yapmak isterdim ama şimdilik yapabileceğim şey bu. Akşam daha genişçe ve kaygıdan daha uzak, belki onun acısını daha çok paylaşma ve odaklanma imkanım olacaktır. Ama şu basınç altında yapsam, belki karşıda yeterince ilgilenilme duygusunu da uyaracak ve kaygısını giderecek bir destek de sağlamamış olacaktım. Dolayısıyla bunu erteleyip kaygılı anımda yetersiz destek sunmak yerine biraz daha rahatladığım bir anda daha fazla destek sunmayı tercih etmiş oldum. Dolayısıyla Siz de yani erteleyebilirsiniz veya bariz bir kaygı bozukluğu varsa onu tedavi ettirirsiniz. Ondan sonrasında insanların sorunlarıyla da daha iyi ve daha güçlü bir biçimde ve kendinizi söze dökecek bir biçimde baş etmeniz mümkün olabilir. Evet, bu haftaki soruların da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe akşamı Ahval Haber sitesinde ses kaydı olarak veya YouTube kesme işareti DR Haluk Savaş'ta kendi video kanalımızda yeniden buluşmak üzere. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Bununla birlikte videoları izlemek ve haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı, yani o zil, çan gibi duran nesneye dokunmayı unutmayın diyorum. İyi haftalar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.